Avustralya, yeni İngiliz-Amerikan güvenlik anlaşması kapsamında nükleer güçle çalışan denizaltılara sahip olacak. Sydney'in 12 yerel yönetim bölgesinde sokağa çıkma yasağı sona eriyor. Türkiye'de vaka sayısı günlük 30 bine yaklaştı, salgında hayatını kaybedenlerin sayısı toplamda 60 bini aştı. Başbakan Scott Morrison, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Joe Biden ve Birleşik Krallık Başbakanı Boris Johnson'a yeni bir uluslararası güvenlik ittifakı duyurusuna katıldı. İttifak, Avustralya'nın denizaltı tedarik planında büyük bir değişimin yolunu açıyor. AUKUS anlaşması uyarınca, Avustralya'nın yeni bir nükleer denizaltı filosu inşa etmek için İngiltere ve Amerika'nın teknolojisine erişeceği bildiriliyor ve bu da Fransa ile milyarlarca dolarlık denizaltı anlaşmasını sonlandıracağı yönündeki spekülasyonları arttırıyor. Morrison, yeni denizaltıların Avustralya'da yapılacağını da söylüyor.
This will include an intense examination of what we need to do to exercise our nuclear stewardship responsibilities here in Australia.
Bu, Avustralya'da nükleer yönetim sorumluluklarımızı yerine getirmek için ne yapmamız gerektiğine dair yoğun bir incelemeyi de içerecek diyen Morrison, bu denizaltıları Birleşik Krallık ve Amerika Birleşik Devletleri ile yakın işbirliği içinde Avustralya Adelaide'de yapmayı amaçlıyoruz. Açık konuşayım, Avustralya nükleer silahlar elde etmeye veya sivil bir nükleer kapasite oluşturmaya çalışmıyor ve biz de nükleer silahların yayılmasını önleme yükümlülüklerimizi yerine getirmeye devam edeceğiz şeklinde konuştu. Genel anlamda 3 ülke daha derin savunma ve güvenlik bağlarına odaklanacak. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Joe Biden, ittifakın aynı zamanda Hint-Pasifik'te uzun vadede barış ve istikrarı sağlama zorunluluğuyla ilgili olduğunu söyledi.
We need to be able to address both the current strategic environment in the region and how it may evolve.
Biden, hem bölgedeki stratejik ortamı hem de neler gelişebileceğini ele alabilmemiz gerekiyor. Çünkü uluslarımızın her birinin ve aslında dünyanın geleceği özgür ve açık bir Hint-Pasifik'e bağlı diyor. Bu arada Birleşik Krallık Başbakanı Boris Johnson da söz konusu denizaltıların nükleer silahların yayılmasını önleme yükümlülüklerine bağlı kalacağını belirtti.
And the first task of this partnership will be to help Australia acquire a fleet of nuclear-powered submarines.
Johnson, bu ortaklığın ilk görevi Avustralya'nın nükleer güçle çalışan bir denizaltı filosunu edinmesine yardımcı olmak olacak ve vurgulamam gerek ve elbette söz konusu denizaltılar nükleer reaktörlerle çalıştırılacak ama nükleer silahları olmayacak. Tamamen nükleer silahların yayılmasını önleme yükümlülüklerimize uygun diyor. New South Wales, yerel olarak edinilmiş 1351 COVID-19 vakası kaydetti. Onu aşılanmamış 12 kişi daha hayatını kaybetti. Eyalet Sağlık Bakanı Brett Hazard, Lismore ve Albury bölgelerinin vakalardaki ani artış nedeniyle kapanacağını söyledi. Hazard, bu kapanma bugün akşam 6'dan itibaren gerçekleşecek. New South Wales Health, kapanma süresinin başlangıçta 7 gün olacağına karar verdi. Bunun nedeni, yerel bölgelerde tam olarak neler olup bittiğini anlamaya çalışmaktır, dedi. Dün gece saat 8'e kadar elde olan verilere göre şu anda 231'i yoğun bakımda olmak üzere hastaneye kaldırılan 1231 COVID-19 vakası var ve 108 kişinin ventilasyona ihtiyacı var. South West ve West Sydney sakinleri bölgede sokağa çıkma yasağı kaldırıldığı için aşı olma rakamlarını arttırmaya çağrılıyor. 12 yerel yönetim alanındaki aşı sayıları artıyor ancak yetkililer daha fazlasını istiyor. Blacktown, Parramatta ve Campbelltown'daki ilk doz oranında %80 yakalandı ve diğer endişe verici yerel yönetim alanları da bu orana yaklaştı. Eyalet Başbakanı Gladys Berejiklian, sokağa çıkma yasağının kaldırılmasına rağmen bu bölgelerde yaşayan kişilerin daha uyanık kalması gerektiğini söyledi.
But I want to send this strong message. We can't move on anything else just now.
Bu bölgelerde yaşıyorsanız lütfen yürürlükteki diğer kurallara bağlı kalacağınızdan emin olun diyen Brejik Liyan, son birkaç günde istikrar yakaladık ve bu eğilimin yeniden yanlış yöne ilerlediğini görmek istemiyoruz. Hepimiz tünelin sonundaki ışığı görebiliyoruz ama hala yapacak işlerimiz var ifadelerini kullandı. Victoria'da ise yerel olarak edinilmiş 514 yeni COVID-19 vakası kaydedildi. Sağlık yetkilileri 148 vakanın bilinen salgınlarla bağlantılı olduğunu doğruladı ve kalan 366 bulaşın kaynağını araştırıyor. Yeni vakalarla birlikte toplam aktif vaka sayısı 4370 olurken bu, Ağustos 2020'deki ikinci dalganın zirvesinden bu yana Victoria için en yüksek günlük rakam. Ballarat sakinleri kapanmada Melbourne'lilere katıldı. Küçük bir kümeyle mücadele etmek için Ballarat'ta testler hızlanırken Victoria'nın bu kasabasına binlerce ek doz aşı da gönderilecek. Başsağlık görevlisi Brett Sutton, planlanan 7 günlük kapanmanın şehri mümkün olan en kısa sürede yeniden açabilmek için iyi bir şans verdiğini söyledi. Bu arada Dünya Sağlık Örgütü'nün özel COVID-19 elçisi, ülkeleri çocuklar için aşı sunmadan önce diğer ülkelerle paylaşmaya çağırdı. Dr. David Nobaro'nun açıklaması, Birleşik Krallığın milyonlarca sakinine güçlendirici doz yapılacağı ve kış planının parçası olarak 12 ile 15 yaş arasındaki çocuklara ilk dozlarının verileceğini açıklamasının ardından geldi. Dr. Nobaro, salgınla mücadelede adil küresel dağıtımın çok önemli olduğunu söylüyor. Victoria, eyalet hükümeti tarafından önerilen yeni reformlar uyarınca, okulların cinsel yönelimleri veya cinsiyet kimliklerine dayalı olarak personeli işten çıkartmalarını veya işe almayı reddetmelerini yasaklayacak. Reformlar, Victoria'nın mevcut ayrıcılıkla mücadele yasalarında dini kuruluşların ve okulların inançlarıyla bağdaşmayan kişileri cinsel yönelimlerine veya cinsiyetlerine göre işten çıkartmalarına veya istihdam etmeyi reddetmelerine izin veren boşluğu kapatacak. Fırsat eşitliği yasasına ilişkin reformlar bu yıl içinde meclise sunulacak. Türkiye'de ise Sağlık Bakanlığı'nca günlük koronavirüs tablosu paylaşıldı. Buna göre vaka sayısının günlük 30 bine yaklaştığı görüldü. Son 24 saatte 248 kişi daha hayatını kaybetti. Türkiye'de salgın başladığından beri yaşanan ölüm sayısı çarşamba günü 60 bini geçti ve toplamda 60.363 oldu. Aşı sayısı 103 milyonu geçen Türkiye'de 18 yaş üstü nüfusta birinci doz aşı olanların oranı %84.02, ikinci doz aşı uygulananların oranı %66.35 olarak kayda geçti. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu toplantısının ardından video yoluyla paylaştığı son veriler ve değişikliklere göre güncel olarak hazırlanan aşı haritası pazartesi gününden itibaren tek doz yerine iki doz aşı olma oranına göre yayınlanacak. Bakan Koca videoda ayrıca aşı olmanın önemini bir kez daha hatırlattı.
Vaka ve kayıplarımız içindeki aşısız oran çok yüksektir. Bu durum aşılar olmasaydı bizi nasıl bir felaketin beklediğinin göstergesidir. Virüsün kişilere ulaşma yolları kısıtlandıkça erişebildiği kişileri enfekte etmektedir. Topluca bağışıklık kazanmadan bunun önüne geçmek maalesef mümkün değildir. Mevcut vaka ve kayıplarımız aşı olmasaydı çok daha yüksek olabilirdi. Bu durum net şekilde görülebiliyor. Salgın toplumsal bağışıklık sağlanarak son bulacaktır. Bunun için aşı olmak elzem.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen 6. Anadolu Medyası Ödülleri programında konuştu. Özgür, sorumlu ve milli basın, milletimizin aydınlık yarınlara ulaşma mücadelesinin en önemli destekçilerinden biridir ifadelerini kullanan Erdoğan, 2023 Türkiye'nin yeniden şahlanmasının sembolüdür dedi.
Ülkemizi küresel sistemin yeniden yapılanmasının dışına itmek için kıvrananların son umudu. 2023'te eski Türkiye'yi yeniden hortlatmaktır. İnşallah bu defa da başaramayacaklar. Unutmayınız, bu mesele ne Tayyip Erdoğan'ın kişisel meselesidir, ne parti meselesidir, ne başka bir kısır hesap meselesidir. 2023 Türkiye'nin ve Türk milletinin yeniden şahlanışının sembolüdür. Dünyanın terör, göç, iklim değişikliği, kıtlık, yeni nesil teknolojiler gibi gerçekten çok girift meselelerle uğraştığı bir dönemde hiç kimsenin bizi yeniden kendi iç çekişmelerimizin içine gömmesine izin veremeyiz.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun da katıldığı göçmen kurulu toplantısı yapıldı. Gönüllü geri dönüşler için yeni adımlar atıldığını söyleyen Soylu, engellenen kaçak göçmen sayısının 2.327.000 olduğunu ifade etti. Kurallara uymayan kim varsa yasalar onlar için de işlemeli dedi ve son verileri paylaştı.
Van sınırının İran'da kalan 241 kilometrelik bölümünü de başlatıyoruz. Doğu'da İran sınırlarımızda yaptığımız 220 kilometre civarına bir 241 kilometre daha ilave edeceğiz. Halen ülkemizde 3.710.532 kişi geçici koruma statüsünde bulunmaktadır Suriye. Türkiye 2016 yılından bugüne kadar yani 1.098.000 yakalanan göçmenin 283.709'unu kendi ülkelerine geri göndermiş, sınır dışı etmiştir.
Siyasette ise Millet İttifakı'nın ortak aday tartışmalarında Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu adaylık tartışmasında kendini denklem dışında bıraktı.
Millet İttifakı kimi seçer? Ben ne bileyim kim seçer? Adaylar seçime yakın ortaya çıkar. Yaş belli bir noktaya geldikten sonra bu kadar ağır bir yükün altına hele hele gönüllü girmek kolay olan bir iş değil.
Memleket Partisi lideri Muammer İnce ise birden çok aday olması gerektiğini, kendisinin de aday olacağını söyledi. Dijital Türk Lirası için Türkiye Merkez Bankası ilk adımını attı. Yayınlanan açıklamada, Türkiye Cumhuriyet Bankası mevcut ödemeler altyapısını tamamlayıcı nitelikte Dijital Türk Lirası'nın potansiyel katkılarını araştırmayı sürdürmektedir. Teknoloji paydaşlarının katılımı ile bir sonraki aşamaya taşınmaktadır dendi. Türkiye Merkez Bankası, Aselsan, Havelsan ve TÜBİTAK Bilgem ile ikili mutabakat zabıtları imzaladı ve böylece Dijital Türk Lirası için işbirliği platformu oluşturulmuş oldu. Fakat Dijital Türk Lirası için nihai bir karar alınmadığının da altı çizildi. Dünyadan haberlere baktığımızda Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek Komiseri, yapay zeka AI teknolojisinin insan haklarının ülkeler ve işletmeler tarafından baltalanmasını önleyebilmek için düzenlemeye ihtiyacı olduğunu söylüyor. Yeni bir Birleşmiş Milletler raporu, ülkelerin ve işletmelerin ayrımcılığı ve diğer zararları önleyebilmek için uygun önlemler almadan insanların yaşamlarını ve geçim kaynaklarını etkileyen yapay zeka sistemlerini uygulamaya nasıl hızlıca başladığını inceliyor. İnsan Hakları Ofisi'nden Direktör Peggy Hicks, uygun düzenlemenin şart olduğunu söylüyor.
This is not about, you know, not having AI.
Hicks, Çin bağlamında ve diğer bağlamlarda olduğu gibi belirli topluluklara yönelik şeffaflık ve ayrımcı uygulama konusunda endişeliyiz ve bunu takip etmemiz gerekiyor, diyor. Birleşmiş Milletler ülkelerin uluslararası insan hakları hukukuna uymayan yapay zeka uygulamalarını açıkça yasaklaması gerektiğini söylüyor. Bunlar, insanları davranışlarına göre sınıflandıran devlet sosyal puanlama sistemlerini ve insanları etnik köken veya cinsiyetlerine göre kategorize eden belirli yapay zeka tabanlı araçları da içeriyor. Spor haberlerinde UEFA Şampiyonlar Ligi C grubunda sahasında Alman takımı Dortmund'u ağırlayan Beşiktaş mücadeleyi 2-1 kaybetti. Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, maçın tamamında rakibe karşı koyabildik ve oyun olarak cevap verebildik. İlk golü biz atsaydık başka oyun olacaktı dedi. Piyasalara baktığımızda en son döviz kuru değerlerine göre bir Avustralya doları 6 lira 18 kuruştan 73 Amerikan sentinden ve 62 Euro sentten işlem görüyor. Ve hava durumuna bakacak olursak meteoroloji bürosu gözlemlerine göre başkent Canberra bulutlu 15 derece, Melbourne parçalı bulutlu 18, Sydney az yağışlı 18, Adelaide güneşli 26, Perth yağışlı 15, Hobart parçalı bulutlu 14, Wollongong az yağışlı 18, Newcastle'da az yağışlı 20, Brisbane genelde güneşli 24, Cairns de aynı, genelde güneşli 29 ve Darwin'de yağmur ihtimali var, 34 derece olarak öngörülüyor. SBS Türkçe haber bültenini dinlediniz. Ben Mert Balkanlı.